Ayrım 11.
Ama Evgenia'dan, evliliğinden, Krugas ailesinden çok uzaklaştık. Hatırlarsan Aristos'a Kaliforniya sinemasında rastlamıştım ve eğer Louis kız kardeşiyle evlenmezse sonumuzun kötü olacağını söylemişti. Bundan sonra olaylar tahminimizden çok daha çabuk gelişti. Tabii benim o gün film izlemek için hiç keyfim kalmamıştı. Korkumdan önce sık sık işemeye başladım. Her 10 dakikada bir tuvalete. Sonra mide ağrısı ve ishal baş gösterdi. Çıktım. Biraz daha kalsam nefesim kesilecekti. Louis'i bulana kadar akla karayı seçtim. Sonunda onu bulup ayrıntıları anlattığımda bana sakin olmamı söyledi ve bir sonraki pazar yapılacak evlilik törenine kadar bakarız, o zamana kadar bir şeyler düşünürüm dedi. Herif aklını yemiş diye düşündüm. Ulan Louis neye bakacağı, sen kızla evlenmeyi düşünmüyor musun? Bilmiyorum ama sen merak etme. Eğer beni kardeşlerine gammazlamamış olsaydı tamam, onunla evlenirdim. Ama şimdi beni ispiyonlayanla mı evleneceğim? Bu arada bizimkiler Krugas'ın sonumuzun kötü olacağı gibi açıklamalarından sonra taşınmamız gerektiğine karar verdiler. Babam aynı fikirde değildi. Beni rahat bırakın, ben bir yere gitmem. Üçüncü gün onu da ikna ettiler. Profitis Ilias semtine taşındık. Fakat boşuna taşındık çünkü birkaç gün sonra Barbatasus'un kahvesinde iki silah sesi duyuldu. Birkaç dakika sonra haber ulaştı. Boynuzlu lakaplı Krugas, kardeşi Aristos'u ve Olimpia'yı ikisi yataktayken öldürmüştü. İkisini insanın düşünebileceği en adi pozisyonda, iş başındayken yakalamış dediler. Böylece Evgenia ve Louis'in evlilik töreni yerine Aristos ve Olimpia'nın cenaze törenlerine katıldık. Louis'e boynuzluya Aristos'un karısını becerdiğini, kendisinin ispiyonlayıp ispiyonlamadığını hiç sormadım. Tabii Louis cenazeye katılmadı. Bizi gönderdi. Evgenia bizi gördü, Louis'i de göreceğini umuyordu. Louis'i cenazede göremediği için mutlaka kırılmıştı. 5. Bölüm. Kırılacak Eşya. Anneme Louis'in sadece bakanlıkta iş bulmakla kalmayıp her taşın altından onun çıktığını ve istese bana da bakanlıkta iş bulacağını söylediğimde aklını yitirdi desem hafif kalır. Bu şoktan sağlığı büyük zarar gördü. En azından ben annemdeki ani çöküşü böyle açıklıyorum. Hem şeker hastalığına, hem kalp çarpıntısına, hem de hafif bir damar tıkanıklığına yakalandı. Buna inanamıyordu. Annem için dünya tersine dönmüştü. Retsinas bakanlıkta mı? Mümkün değil. Louis'i o kadar beceriksiz, o kadar tembel ve namussuz sayıyordu ki. Üstelik Agesilaos'un su işlerinde iş bulmasını sağladığını öğrendiğinde artık ne diyeceğini şaşırdı. Haç çıkarmaya başladı. Daha neler göreceğim, ne diyebilirim? Sonra yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Önce Louis'in bazı iyi özelliklerini kabul etti. O kadar da kötü değil, gözleri ne kadar ışıl ışıl, fark ettin mi? Sonra çıkarı yüzünden bir zamanlar Louis'in, babamın da benim de aklımızı çeleceği korkusunu bir kenara itip korkunç bir ödün vererek Louis'i yemeğe davet etti. Onu ikinci kez yemeğe davet ediyordu. Annemin yeni beklentileri vardı. Kız kardeşim için henüz yağ tüccarını bulmamıştı. Daha iş hayatına atılmamış benim için ve yakın bir zamanda emekliye ayrılacak Louis'in belki bir yerlere yerleştirebileceği babam için de. Annem geceleri kolayca uykuya dalamıyordu. Herhangi bir neden için sabaha karşı uyansam açık kapıdan apaçık gözlerini görürdüm. Hayatımızı çiziyordu. Tam bir mimardı. Üstelik sadece bizim hayatımızı değil, tanıdık tanımadık herkesin hayatını çiziyordu. Yeter ki onun atış menzili içinde yer alsınlar. Tabii biz en yakınları en kolay hedeftik. Bu yüzden hayatı boyunca hiç çalışmadı, hiçbir şey yapmadı. Annem başka roller için yaratıldığından uyduruk bir şekilde yemek pişirmek, uyduruk bir şekilde evi toplamakla yetinir, bu işleri bile zorla yapardı. Zamanı yoktu. Hep bir yerlere yetişmeye çalışırdı çünkü planları hayatımızın sınırlarını aşardı. Torunlarının çocuklarına kadar planlar yapıyordu. Artık beyni tam anlamıyla bir bilgisayara dönüşmüştü. Beynini bir sürü bilgi ve programla doldurduğundan sonucu hesaplaması için bir tuşa basman yeterliydi. Sadece mimar da değildi, aynı zamanda kahindi de. Tasula hakkındaki her şeyi bilmişti. Melpotezi hakkında da her şeyi bilmişti. Burnuma iyi kokular gelmiyor diyordu. İnsanların kişiliğiyle kokuları özdeşleştirmişti. Hikayede bir anormallik olduğunu ilk anlayan annemdi. Teyzenin geçmişini anneme anlatma hatasını yaptığımda hiç de beklediğim gibi başından vurulmuşa dönmedi. Bunu zaten tahmin etmişti. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Günahsız olan sen bu günahkarı bir daha evine sokacak mısın dedim. Aslında iyice köşeye sıkışmıştı. Sonunda onu sadece tekrar evine sokmakla kalmadı, ona hem yağ çekti, hem kibar davrandı, hem de onunla tatlı tatlı sohbet etti. Zaten başka türlü nasıl davranabilirdi ki? Anestis amca, dönemin ileri gelenlerinden Sayın Megalo Ekonomus'u ve Pire Emniyet Müdürünü tanıyordu. Tek koruyucumuzu da kaybedecek değildik herhalde. Bir zamanlar teyzenin ne olduğunu bilmiyorum ama artık günahkar değil. Hem evine hem kocasına bağlı. Annem böylece hem ilkeleri hem de inançları açısından rahatladı. Neredeyse bütün sorunları bu şekilde çözdüğünden babam kişiliksiz bir varlığa dönüşmüştü. Babam bir noktadan sonra annemi kabullenmeye başladı, boyun eğdi. Evliliklerinin ilk yıllarında anneme karşı çıkıyordu. Hatta bir zamanlar annemi kendi tarafına bile çekmeye çalıştı. Ama boşuna. Annem sabrederek belli bir süre babamın peşinden gitmiş. Ama annem haklı çıkmaya başlayıp her tahmininin gerçekleştiğini gördükçe babam yavaş yavaş bütün inandırıcılığını kaybetmiş. Örneğin babama çeyiz parasıyla ikinci bir ev almalarını söylermiş. Çünkü Tanasis kendisiyle birlikte dükkan açacak kadar güven vermiyormuş. Paranı kaybedeceksin, işine devam et ve çok şey isteme. Babam onu dinlememiş. Tanasis diye tutturmuş. 3 yıl içinde dükkan da çeyiz de iş de gitmiş, işsiz kalmış. 3 yıl içinde 3 felaket. Bak gör, bu adam bizim paramızı yiyip kodaman olacak. Oldu da. Tanasis adı bütün Pire'de tanındı. En büyük avize dükkanları zincirini kurdu. Beyefendi şimdi bizi tanımamazlıktan geliyor. Tanasis'ten tek kazancımız Matina'yı alan yağ tüccarıydı. Yağ tüccarını bize yükledi. Annemin yağ tüccarı hakkında nasıl sonradan doğru çıkan bir kehanette bulunduğunu sana söylemeyeyim. Annem gerçek bir Kassandra, tam bir Delphi kahiniydi. Hiç yanılmadı. Sadece Louis aklını karıştırıyordu. Louis ile bilgisayarı bozuluyordu. Tahminleri sürekli alt üst oluyordu. Ama babam Tasanis serüveninden sonra dolandırıcı bir daha ağzını açmadı. Sonunda annemin haklı çıkacağını bildiğinden ona karşı koyamıyordu. Yavaş yavaş uzosunu içmek ve susmakla yetindi. Sadece Louis babamın yazgısını değiştiriyordu. Dediğim gibi babam Louis'i severdi ama onu örnek almamı söylemeye de cesaret edemezdi. Bazen geceleri bizimkilerin mırıldandığını duyardım. O hayırsızla saatlerce ne sohbet ediyorsun, ne istiyorsun? Oğlunun başını mı yaksın, onu siyasete mi bulaştırsın? Adam tembelin teki değil mi? Kafasını ütülüyordu ama moruktan tek ses çıkmıyordu. Ne söyleyebilirdi? Louis'in bakanlıkta iş bulduğu duyulunca ancak o zaman bizim moruk öcünü aldı. Gördün mü, hayırsız hayırsız deyip duruyordun ama şimdi oğluna da iş bulur diye masa donatıyorsun. Artık ahlaksız da değil, ona Bay Retsinas diyorsun. Üstelik onu damat adayı olarak da görüyorsun değil mi? Hıncını almıştı. Annem dilini yutmuştu. Sana sözünü ettiğim üst dudağındaki titreme de o zaman başladı. Hafif ama görünen bir titremeydi. Eğer anneme benziyorsan ve verecek bir cevabın yoksa ya beyin kanaması ya da beyin kanamasına benzer bir şey geçirirsin. Onun başına da bu geldi. Anneme acıdım. Aslında her zaman haklı olduğunu biliyordum. İlk kez çok büyük bir vicdan azabı duydum. Zavallıcık hayatı boyunca didinip çırpınıp başkalarının işini halletmeyi düşler ama kendisini hiç düşünmez. Üstüne üstlük bizler şimdi olduğu gibi cevap veremediği durumlarda ona vahşice yüklenirdik. Hepimiz onu can alıcı yerinden vuruyorduk. Bize ne desin? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu mu deseydi? O zaman niye Louis'i yemeğe davet ediyordu? Ya da yanlış yaptığını mı kabul etsin? Sence kolay mı? Ayrıca yanlış yaptığından da emin değildi. Antenlerinin bizim yakalayamadığımız mesajları kaptığını biliyordu. Ama kanıtı da yoktu. Komik ama bu durumda Louis annemi, annem de Louis'i haklı çıkarıyordu. Annemin taktiğini izlesen eminim hiç kaybetmezdin. Ama Louis'in sana sunduğu diğer cenneti kaybederdin. Louis'in peşinden gitsen yine kaybetmezdin ama içinde hep doğru yapıp yapmadığın kuşkusu kalırdı. Ama şimdi Louis gelmeden 2 dakika önce hem ben hem babam annemi sandık sandalyesine oturtmuş kafasını ütülüyorduk. Nihayet kabul et. Her şey siyah ya da beyaz değildir. Neden senin hayatının Louis'in hayatından daha iyi olduğuna inanıyorsun? Louis hırsızlık mı yaptı? Adam mı öldürdü? Birini mi gammazladı? Ne yaptı? Ne? Hala onu elinde balıklarla dolu tabak, o büyük apaçık gözleriyle bize bakarken hatırlıyorum. Sanırım o sana söylediğim titreme de o zaman başladı. Annem tam mutfakla yemek odası arasındaki kapıda durmuştu. Kız kardeşim içeride Thesaurus dergisini okuyor ve arada söylediği bir tek "çenenizi kapatın, okuyorum" oluyordu. Aptal, onun kurtuluşu için de uğraştığımızı bilmiyordu. Bizi biraz daha dikkatlice dinlese neden o yağ tüccarıyla evlenmemesi gerektiğini anlardı. Annemin dudaklarındaki o titremeyi gördüğümde vicdan azabı çekmeye başladım. Ama bir kere kaptırmıştım, artık duramazdım. Sen ne bilirsin? Neden ille de şimdi haklı olduğunu düşünüyorsun? Yani Louis devlet memuru oldu diye birden beyefendi mi oldu? Konuşuyor, aralıksız konuşuyordum. İnandığımdan değil, daha çok tepkimden. Oraya nasıl girdi biliyor musun? Onu kim işe aldı? Hey, biliyor musun? Kritsiniz. Dayanamayıp söyledim. Onu niye işe aldı biliyor musun? Çünkü Kritsiniz o biçimdi ve bir zamanlar Louis onu halletti. Duydun mu? Onu bu yüzden işe aldı. Çünkü onu halletti. Bu son darbeydi. Aniden kalp çarpıntısı crescendo'ya ulaşmasından, dudaklarındaki titremenin başına geçmesinden başka, bir de balıklarla dolu özel günlerde kullandığı tabağı elinden kayırıp yere düşürdü. Ortalık mahvoldu. Hem yer hem de güzelim masa örtüsü lekelendi. Abartmıştık. Kimse tepki vermeye zaman bulamadı. Tam o anda zil çaldı. Babam dayanamıyordu. Artık kimseyi görmek istemiyordu. Gidip odasına kapandı. Beni rahat bırak, aç değilim, uyuyacağım deyip gitti. Babamın taptığı kişiyi gözünden düşürmüştüm. Üzüldüm. Babamın Louis'i sevmesi hoşuma gidiyordu ve babamın gözünde Louis'in küçük düşmesini istemiyordum. Üstelik yalan da söyledim. Bildiğin gibi Louis hiçbir zaman Kritsinis'i becermedi. Boş ver, bu da geçer, onu affeder diye düşündüm. Dediğim gibi Louis'i her zaman affedersin. Periklis bile, kahvedeki arkadaşlardan biri, Louis'i annesiyle yatarken yakalamasına rağmen onu affetti. Bu sana belki inanılmaz gibi geliyor ama o da oldu. Louis belli bir süre Periklis'in annesiyle mercimeği fırına vermiş. Hayır, bu olağan dışı bir şey değildi. Üstelik Periklis'in annesi Bayan Maritza Gigas'ı tanımış olsan bu durumu sadece doğal değil, aynı zamanda kaçınılmaz olarak görürdün. O güne dek Periklis'in evi bütün arkadaşlar için fantazi ve düşsel gezintiler yeriydi. Hiçbirimiz eve adım atmamıştık ama bazı söylenti ve dedikodulardan ev bizim için efsanevi boyutlar kazanıyordu. Annem bu eve günahlar evi diyordu. Agesilaos su işlerinde çalışmaya başlamadan önce bu eve kerhane adını takmıştı. Ama işe başladıktan sonra nakaratı değiştirdi. Yok yahu, sen daha orada mısın? Bu evde diğerleri gibi bir ev işte. Çok daha sonra niye fikir değiştirdiğini öğrendik. Çünkü bir keresinde iş yerinde Maritsas'ın kerhanesi hakkında bir şeyler söylemeye kalktığında tesadüfen Bayan Gigas'ı çok iyi tanıyan müdürünün hışmına uğramış. Şeytanın işine bak. Ayrıca adam sadece müdür değil, aynı zamanda çok iri yapılı, çok kuvvetli, her tarafı pazu ve kas dolu biriymiş. Daha sonra ortaya çıktığı gibi adam tam bir ayıymış. Çünkü Agesilaos ile baş başa kaldıklarında Bay Ayı, Agesilaos'un ümüğünü sıkma amacıyla boğazından tuttuğunda "Orospu çocuğu, Maritza için bir laf daha edersen seni gebertirim" deyip onu bırakmış. Şişkonun cümlesi biraz daha uzun olsa Agesilaos son nefesini vermişti. Böylece o günden beri Maritza'nın evi, yok yahu bu evde diğerleri gibi bir ev işte, olmuştu. Bay Ayı'nın Bayan Maritza'yı savunduğu dönemde aynı zamanda onun aşığı olduğu ortaya çıktı. İleride Maritza'nın eşi, biraz daha ileride ise nalları diktikten sonra müteveffa Leandros oluverdi. Bu da kalpten gitti. Maritza'nın kollarında kalpten ölen belki ikinci, belki üçüncü, hatta dördüncü, kimse bilmiyor, kocaydı. Herhalde birincisi Gigas'tı. Bayan Maritza'ya takılan bir sürü lakap vardı. Sarışın, Ateş Kadın ve Deniz. Kahveci Barbatasos ne zaman ondan söz etse "Ateş Kadın ve Deniz nasıl?" diye sorardı. Başkaları içinse sadece günahkar, cehennemlik, nemfomanyak. Louis bize nemfomanyak kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini anlattı. Bu tür kadınlar sürekli aşk yapmak ister ama hiç tatmin olmaz. Hayır, hem aşk ister hem tatmin olur diyordu grubumuzdaki arkadaşlardan biri olan Antoniadis. Maritza'nın hayatıyla ilgili en fazla hikayeyi dedikoducumuz Agesilaos'tan öğreniyorduk. Arkadaşlar dediklerine göre erkek bulamadığı zaman mastürbasyon yapmayı sevmiyor. Gündelikçisi Elektra Hanım'ı çağırıyor. Kendisi yatağa uzanıp bacaklarını açıyor ve orasını okşatıyormuş. İnanılmaz bir şey. Elektra Hanım da Maritza'nın bu zevkini öğrendiğinden orasını okşamaya başlıyor. Herhalde bütün bunların içinde gerçek payı vardı. Çünkü Elektra Maritza ile tanışmadan önce sadece evi ve işiyle ilgilenen basit bir kadınken daha sonra çok ünlü bir lezbiyene dönüştü. Düşünebiliyor musun? Elektra kısa bir süre sonra kocasından boşandığında Viyanalı bir kadın arkeologla Castella'da yaşamaya başladı. O günden beri izini kaybettik. Onu bulmaya çalışansa Louise'di. Bütün bu hikaye kadının cesareti onu etkilemişti. Basit bir kadıncıktı. Onu hatırlıyorum. Okuma yazması yoktu. İyi huylu, az çok dindardı. Louise onu bulup hayatındaki bütün bu toplumsal aşamaları hangi cesaretle yaptığını anlamak istiyordu. Louise'in bu huyu vardı. Karşılaştığı insanların görüş alanından çıkmasını istemez. Bu insanlarla tekrar tekrar karşılaşmayı ister. Arkadaşlık etmek için değil, onların gelişimini, değişimlerini, dönüşümlerini görmek için. Hayatlarının akışını yakından izleme olanağı Louise'i büyülüyor, kışkırtıyor. Bir zamanlar ne olduğunu biliyorsa ne olacağını da bilmek ister. Buna bayılır. Asker arkadaşı Levazım Subayı'nın eski bir fahişeyle Münih'te yaşadığını öğrenir öğrenmez sevinçten çılgına döndü. İşte bu devrimdir Konstantis. Küçük bir devrimi başaramadan büyük devrime nasıl ulaşırsın? Almanca bilmiyordu, evliydi, ödlekti, kompleksliydi. Ve işte buyurun, bir ara gidip onu bulalım. Hayatında hiçbir şey değişmiş olmasa bile, hayatının durgunlaşmasına izin vermiş olsan bile, yine de Louise düşüncelerinin kendi içinde yaptığı yolculuğu, bunu nasıl kabullendiğini, tamam çılgınlıklar buraya kadardı, artık yolcu yoluna, evli evine düşüncesiyle nasıl uzlaştığını öğrenmek ister. Sık sık aradan yıllar geçmesine rağmen birden aklına bir kişi ya da bir hikaye gelirdi. Ulan Konstantis, araban var, gidip polikseni ne yapıyor bakalım mı? Öldü mü, yaşıyor mu, tekrar evlendi mi? Her şeye rağmen Louise'in Bayan Maritza ile ilişkisi bütün arkadaş grubumuz için tarihi bir olaydı. O zamanlar Bayan Maritza 40'larında, Louise ise 20'li yaşlardaydı. İnanmıyorduk. Periklis'in arkadaş grubumuzda olmasına rağmen bizi hiçbir zaman evine davet etmediğini sana söylemiştim. Sadece bu bile sırrın büyümesi için yeterliydi. Bu söylentilerin bazılarının gerçek olduğu gün gibi ortadaydı. Grubun habercisi Agisileos'un yeni bir haber getirdiğini kilometrelerce öteden anlayabiliyorduk. Geldiğini görür görmez yürüyüşünden, kollarını, bacaklarını, kulaklarını sallamasından anlıyorduk. Çenenizi kapatın, haber getiriyor. Bilirsin, hızlı adımlarla kollarını, kulaklarını sallaya sallaya yürürdü. Kulaklarını nasıl olup da sallayabiliyordu? Üstelik kulakları büyüktü ama en belirgin işaret dudaklarını, özellikle de alt dudağını ısırmasıydı. Eğer haberler çok ilginçse bütün dudaklarını ısırır, neredeyse kanatırdı. Yavaş be Agisileos, etini koparacaksın derdik. Arkadaşlar, aklınızın alamayacağı şeyler oluyor. Maritza'nın kocası Gikas kalpten öldü. Kardeşi Menelaos'u evinde ağırlıyormuş. Birden eve normalde döndüğü saatten biraz erken gelmiş ve neler görmüş neler. Arkadaşlar, olacak şey değil. Bizim ağzımız açık kalmıştı. Söyle ulan, ne gördün? Arkadaşlar, onları bir koltukta çırılçıplak iş başındayken yakalamış. Tam Maritza'yı saçlarından tutup Menelaos'tan ayırmak üzereyken Gikas nalları dikmiş. Gülmedik, korktuk. Sonra bazı komşular kursta olan Periklis'e haber vermiş. Periklis delirmiş, adeta kriz geçirmiş. Bir kasap bıçağı alıp annesini ve amcasını öldürmek için kovalıyormuş. Periklis tam bir Orestes olmuş. Yine de birçok kişi Gikas'ın kalp krizi geçirmesine şaşırdı. Çünkü daha önce en azından 20 kez karısını suçüstü yakalamasına rağmen hiç kader anı gelmemişti. Tabii kasap bıçağı hiç kullanılmadı. Kasap bıçağını bizzat Periklis annesine teslim etti. Çünkü annesiyle kendi arasında geçen dramatik bir sahnede annesi ona eğer amcasını öldürürse sadece katil değil baba katili de olacağını söylemiş. Çünkü amcasıyla ilişkisi yıllar önce başlamış ve gerçek babası Gikas değil amcasıymış. Louise ile Maritza arasındaki hikaye, bir gün yine Agisileos'un nefes nefese yine her tarafını ısırmış halde sonunda Periklis'in evine girdiğini haber vermesiyle başladı. Evi görmüştü. Hepimiz birer sandalye kapıp Agisileos'u ortaya alıp beklemeye başladık. Sana henüz Maritza'yı anlatmadım. Bunun gerekli olup olmadığını da bilmiyorum. Kısa boylu, tombul, sarışın, mavi gözlü ve kıllıydı. Kolları, favorileri, koltuk altları çok kıllıydı. Dudakları hemen dikkat çekiyordu. Etli, kalın, kıvrık dudakları vardı. Yanakları da gamzeliydi. Tam Eva Gardner'ın daha kısa boylusuydu. Sadece gözlerine ve dudaklarına baksan büyüsüne kapılırdın. Arkadaşlar, etrafında büyülü bir çember var. Çapı 1 metre mi 2 metre mi bilmiyorum ama çemberin içine girdiğinde yanarsın, kurtulamazsın. Ciddiyim. Etrafına dalgalar yayıyor. Birden Louis, Agisileos, ya hepimizi eve götürmenin bir yolunu bulursun ya da gider onu aşağıladığını ispiyonlarız. Bize aptal aptal baktı, sonunda boyun eğdi. Tamam ama önce bir bahane bulmam gerek. Ama Louis'in acelesi vardı. Bizi şimdi götür. Götürdü de başardı. Maritza üzerinde bembeyaz ipek bir kombinezonla bizi karşıladı. Yürüdükçe üzerindeki ipeğin ve kirpiklerinin hışırtısı duyuluyordu. Kirpikleri uzun, açık kestane rengindeydi ve takma değildi. Kirpikleri çok uzun olduğundan hışırdıyordu. Bunu duyabiliyordun. Onu kombinezonla gördük diye hiç rahatsız olmadı. Agisileos şaşırdığımızı görünce evinde hiç giyinik dolaşmaz dedi. Evin odaları yarı karanlıktı. Fazla ışığı sevmezdi. Pencerelerini kalın vişne rengi perdelerle kaplamıştı. Bütün kristal ara kapıların üzerinde kuğu ve satir resimleri vardı. Gölgeleri severim dedi. Sesi boğuk, yumuşak, kışkırtıcıydı. Sanki bir hoparlörden çıkıyordu. Şimdiye kadar Maritza'yı hep kahvenin önünden hızlı hızlı bize hiç bakmadan geçerken görürdük ve hiç konuşma fırsatımız olmazdı. En fazla bir merhaba derdi. Büyük divanlarla dolu evi saraylardaki odalara benziyordu. Ahşap kenevir kumaşından paravanlar da resimlerle süslüydü. Yatak odasında yerde kırmızı peluşlar, yatağın üzerinde aynı renkten battaniyeler, üstünde ise uzanmış yarı çıplak bir kadını gösteren bir tablo vardı. Daha sonra bu tablonun Madame de Ressamier'in bir reprodüksiyonu olduğunu öğrendim. Komodinlerin üzerinde kırmızı camdan fenerlere benzer 2 başucu lambası vardı. Müziği, tiyatroyu ve romansı severdi. Bize böyle demişti. Garip ama hayatımda sanatı sevmeyen hafif meşrep bir kadın tanımadım. Tabloya aval aval baktığımı gördü. Fransa'dan aldım, hoşuma gitti, dedi. Fransa'ya da gitmişti. O yıllarda Fransa'ya gitmek büyük bir şeydi. Ulan salaklar, fazla soru sormayın. Oraya gidip kürtaj oluyor, dedi Agisileos. Gerçekten de Maritza her paskalya yoğurtusunda Fransa'ya giderdi.